أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hayırlı vakitler olsun çok değerli kardeşlerimiz. Yine bir hüdayi ikliminde inşallah hüdayi sohbetler olarak devam eden bu sohbetler serimizde bu akşam beraberiz. Rabbimiz kılmış olduğumuz akşam namazımızı, kılacağımız yatsı namazımızı, kılacağımız sabah namazımızı, bütün ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah. Bunları her sohbetimizin başında hatırlattığım şekilde bir seri halinde konularımız devam ediyor. Muhterem Osman Nur Topbaş Efendi Üstadımızın Asr-ı Saadet'ten Günümüze Faziletler Medeniyeti serisinde bir Müslümanın şahsiyeti ve kalbi kıvamı, muhabbeti, Allah korkusu, Cenab-ı Hakk'a karşı tazimi, emanete ve ahde vefası, sadakati, özellikle iş dünyasında Rabbi ile olan o derin ilişki, ihsan ve murakabe hali, insanlar olan ilişkisindeki tevazu, hilim ve müsamahayı, sonra cömertlik ve izharı yine bu güzel eserden başlıklar halinde okumaya, anlamaya gayret ettik bugüne kadar. Bugün de yine hakikaten insanın iç dünyasında en büyük mutluluğa, huzura sebep olan, olmadığı zaman da insanı böyle içten içe kemiren, adeta bir manevi mikrop gibi insanın huzurunu kaçıran, olmaması yani bir halden, bir güzel ahlaktan bahsedeceğiz. O da kanaat ve istina. Yani ne demek hocam? Hani insan sadece böyle hiçbir şeyi arzu etmeyecek mi? Elbette ki arzu edecek. Ama her şeyden öncelikle Allah'ın kendisine ikram ettiklerinin farkında olacak. Şöyle varlığımız, elimiz, imkanlarımız, önce bunların farkında olmak, onlara şükretmek ama olmayanın da bizde bir takıntı haline gelmemesi. Hani bazen kanaat deyince şöyle de anlıyorlar insanlar. Hocam o zaman hep kanaat olursa sadece insan olana razı oldu. O zaman bir gelişme olmaz, yeni bir icatlar olmaz vesaire. O manayı değil. Ama öncelikle insan Hakk'ın kendisine verdiği ister maddi ister manevi bütün alanlarda bir olanın farkında olacak. Ya Rabbi sen verdin bunu. Sana hamdolsun, senalar olsun. Evet, olmayanları da usulü dairesinde geliştirmek. Malını da çoğaltabilir insan. Ne bileyim, bir mevkideyse, bir kariyeri varsa onu da artırabilir. Artırmaya engel yok ama takıntı haline gelmesi ve kendini adeta hırs dediğimiz böyle yiyip bitirmesi elbette ki insanın hem huzurunu hem de iç dünyasının kararmasına vesile olacaktır. Onun için de burada iki temel kelime var. Bir kanaat, ikincisi de istiğna. Yani insan Allah'a karşı daima muhtaçtır ama insanlara karşı muhtaç değildir. Ama Allah'a karşı muhtaçlığını unutursa da o zaman azgınlık başlar. Niye? اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغَى اَنْ رَأَهُ اسْتَغْنَى İnsan kendini haşa Allah'a muhtaç zannetmiyor. Ben her şeyi kendim hallederim diyor. Onun için de azgınlık yapıyor. Azgınlık yapıyor. Yani azgınlığın sebebi insanın Rabbine kendisini muhtaç görmemesinden. Her şeyimize ona muhtaçız. Konuşmak için ona muhtaçız, görmek için ona muhtaçız. Elimizi kaldırmak için ona muhtaçız. Bir bardak suyu içebilmek için ona muhtaçız. Hani daha bazen deriz ya, hocam boğazımdan su geçmiyor. Kanal açık ama geçmez yani. O müsaade etmezse açık olan kanaldan bile su geçmez. Suyumuzu içebilmek için de ona muhtaçız. Kısaca Allah Teala entümül fukara diyor. Siz hepiniz ihtiyaç içindesiniz, fakirsiniz yani. Ben kendini zengin sayanlar da fakir. Evet, cebindeki parayı sayıp da, kasasındaki parayı sayıp da kendisine zenginlik iddiasında bulunanlar, onlar da fakir. Nefes almaya muhtaç çünkü, yaşamaya muhtaç. Değil mi? Sıhhate muhtaç. Muhtacı olmayan varlık yok. Cenab-ı Hak sadece gani olan o. Allahul gani ayeti kerimede Cenab-ı Hak ganidir sadece. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Es-Samet yani. Evet, Samet. Her şey ona muhtaç. Her varlık ona muhtaç. Güneş, ay da onun iradesine muhtaç. İstediği zaman Rabbim güneşi de durduracak, ayı da durduracak, söndürecek ve gerçekten de kıyameti koparacak. Yaratılmış ne varsa hepsi ona muhtaç. Öyleyse insan Rabb'e karşı muhtaç olacak ama insanlara karşı da çok muhtaç olmayacak. Her şeyini Cenab-ı Hak'tan bekleyecek. İşte kanaat dediğimiz, istina dediğimiz böyle çok geniş bir manaları içinde taşıyan bir güzellik. Tabii olaya şuradan belki başlamak lazım. Biraz sonra hocamızın okuduğu ayetler aslında bize çok güzel bir çerçeve çiziyor. Yani Rabbimizin kelamı. Ancak genelde İslam büyüklerinin söyledikleri bir hatırlatma vardır. Derler ki, üç kötü huydan kaçının. Birisi kibir, birisi hırs, birisi de haset. Zira iblisin cennetten kovulmasına sebep kibir olmuştur. Yani daha cennette böyle bir mikrop ilk önce iblise bulaşmış. Dolayısıyla içinde kibir taşıyan insanlar bu mikrobu iblisten alırlar, başka yerden değil. Evet. Yani nereden geldi bu kibir bana? İblisten geldi. Çünkü ilk defa kibir sıfatını ortaya koyan, yani daha doğrusu kibir bir davranış. Ben ondan daha hayırlıyım. Evet. Niye? Allah emrediyor, Adem'e secde et diye. O diyor, ben ondan hayırlıyım. Allah sana sormuyor ki, ondan hayırlı mısın, değil misin diye. Neye hayırlısın? Peki kendine göre bir mantık yürütüyor. O topraktan yaratıldı, ben ateşten. Hangisi hayır olduğunu sen ne biliyorsun? Ama kendini üstün görme. Onun için kıymetli kardeşlerim, özellikle hani tırnak içinde derler ya, o ben ondan daha iyiyim, ben ondan daha güzelim, ben ondan daha zenginim, ben ondan nokta nokta, bu kelime Müslümanın ağzında asla olmamalı. Ben ondan daha takvalıyım. Nereden takvalısın? Nasıl iddia ediyorsun? Evet. Onun için kibir iblisi cennetten uzaklaştırdı ve lanete düştü. İkincisi hırstır, o da Adem oğlundur. Evet. İblis kibriyle cennetten ebedi lanetlendi, kovuldu. Hırsa kibre göre demek ki daha hafif bir cürüm. Hata. Hırsa insanı cennetten yeryüzüne indirdi. Ama cennetten kovulmadı. Adem cennetten kovulmadı kıymetli kardeşler. Cennetten yeryüzüne indirildi. Ve tekrar cennete gelmek üzere. Peki neydi o? Allah Teala bu kadar nimeti ne arzu ediyorsanız burada yiyin diyor. Ama şuna da yaklaşmayın diyor bak. Şuna da yaklaşmayın. Bir tek yani. Bir tek şeye yaklaşmayın diyor. Ama onun ötesinde cennette ne varsa hepsi sizin. Ama İblis de geliyor, bir vesvese atıyor. Bak diyor, aslında o meyveye de yerseniz ebedi kalacaksınız burada. Halbuki Cenab-ı Hak zaten ebedi olarak yer vermiş onlara. İşte orada da insanoğlunun bir zaafından bahsediyor. Tabii bunların hepsi bir ilahi imtihan için. Yani yeryüzüne inecek insana, yeryüzüne inerken verilen ana mesaj. Bak, bir elma hırsı yüzünden cennetten mahrum kaldın. O zaman arzularını, isteklerini, hırslarını kontrol altında tut. Senin hırsın nereye taşıyorsa oraya doğru gitme. Hırsının peşine düşme yani. İlahi sınırlar içinde olmaya bak. Hakkın sana verdiğine razı ol. Kanaat dediğimiz bu işte. Hakkın sana verdiğine önce razı olmak. Dolayısıyla buyruluyor ki hırs da insanı yeryüzüne indirmiştir cennetten. Üçüncüsü de hasettir ki o da yeryüzünde ilk kan dökülmesine sebep olmuştur. Kabil'in Habil'i öldürmesinin sebebi de senin ibadetin kabul edildi, benimki edilmedi. İkimiz de biz seninle kardeşiz, aynı sıfatları taşıyoruz. Ama Habil ne dedi? اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Allah ancak takva sahiplerinin ibadetini tam kabul eder. Evet, ben en güzelini ortaya koydum. Sen haşa Allah'la pazarlık ettin, çirkinlik koydun ortaya Allah sunmak için. Öyle olunca da Allah kendisine en güzel takdim edileni kabul edecektir elbette. Ama o da ne yaptı? Kabil'in içindeki haset duygusunu tahrik etti. Dolayısıyla bu böyle bütün klasik kitaplarımızda üç husus özellikle anlatılır. Bu konuya niye temas ettim? İşte kanaat dediğimiz ana konunun zıttı hırstır. İnsanı adeta böyle yiyip bitiren, hasta eden, halbuki elindeki nimetlerden de sonunda mahrum eden bir hastalıktır. Onun için hani o kanaat deyip geçmemek lazım. Kanaat, insanın Yüce Rabbisiyle olan ilişkisinde Hakk'ın verdiklerini pekala en güzel şekilde görmesi ve onun karşısında boynunu bükmesi, daha güzelini istemesine elbette ki mani yok. Ama daha güzeli için hırsa, tamaa, hani derler ya, kanaatın tam karşılığı hırs ve tamadır. Tatminsizliktir yani. Bunlarla tatmin olmayıp başka şeylerin peşine düşmektir ki elbette ki bu tamaa ve hırs dediğimizde bir müminde bulunmaması gereken hususlardır. Hani bazen belki hırs kelimesini kişisel gelişimciler biraz da met ediyorlar. İnsanın hırsı olmazsa başarıya ulaşamaz. Yok. Hırs her zaman insanı başarıya götürmez. Hatta hırsı yüzünden hasede götürür bazen. Başkasını çelme takmaya götürür. Başkasının hukukunu çiğnemeye götürür. Hani derler ya bazen, hırs gözünü kapatmış adeta. Yani öyle kapatmış ki hakkı göremiyor, hakikati göremiyor. Ondan sonra hukuku tanımıyor. Böyle biz hırs gözünü kaplamış derler yani. Bizim Türkçemizde bu. Demek ki hırsın bir insanın gözünü kaplaması makbul bir hadise değil. Ama gelişmeleri açık olması, sebepleri sarılması, hakka hukuka riayet ederek daha ötelere gitmesi elbette ki hani bir günü diğer gününden daha güzel olması gayreti elbette ki buna bir engel yok. Ama hırsı yüzünden insanlar cana kılıyor. Ondan sonra başka türlü yalanlara kapılıyor. Aman ben bunu elde edeceğim diye. Onun için de bunlar belki bizim kültürümüzün böyle klasik dediğimiz çok konuşulan konulardır ama esas Müslümanlık kalitemiz Allah Teala'nın bize öğütlediği, tavsiye ettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizatihi hayatında en güzel örnekleriyle, sahabenin en güzel örnekleriyle bize sunduğu o şahsiyet, o kişilik kıvamı önemli kıymetli kardeşlerim. Evet, namazlarımız, oruçlarımız, zekatlarımız bunlar hepsi Cenab-ı Hakk'a bir tekarrube yaklaşmaya vesile elbette ki. Ama bizim bir de iç dünyamız var. İşte oraya insan şöyle başını önüne eğip acaba Rabbim benim kalbime nazar ettiği zaman benim içimde neler görür? Onun arzu etmediği bir şey var mı bende? Veya arzu ettiklerinden neler var benim iç dünyamda? Tevazuda ne var, hilimde ne var, cömertlikte ne var, kanaatta ne var, tevekkülde ne var, rızada ne var, değil mi? Bunlar hepsi Kur'an tabirleri. Bunlar hepsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ben en güzel ahlakı tamamlamak için geldim buyurduğu insanın iç dünyasındaki ona batini fıkıh deniyor. Yani iç dünyamızın fıkhı. Bir dış dünyamızın fıkhı var. Namazı işte elimizi kaldıracağız, tekbir getireceğiz, kıyam yapacağız, kıraat yapacağız, secde yapacağız, rükûmuz olacağız. Bunlar zahirin fıkhı. Bir de batın fıkhı dediğimiz var ki o iç dünyamızdaki ince ameliyeler. Niyetlerimiz, arzularımız, hedeflerimiz, gelecekle ilgili emellerimiz, değil mi? Bunların bir de iç dünyamızda gerçekten bir nizama konması gerekir. Ona da işte manevi terbiye deniyor değerli kardeşlerim. Tezkiye deniyor, tasfiye deniyor. Bunlar da hepsi yine nasıl ki zahiri fıkıhla ilgili Kur'an emirleri var, Kur'an tevcihleri varsa insanın batini fıkıh dediğimiz manevi dünyası ile ilgili de elbette ki yine Kur'an tabirleri var. Ne var hocam mesela? İşte اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكَرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Kalbi titrer diyor. E şimdi biz toplumumuza baktığımız zaman o katı kalplilikten görüyoruz. İşlenen cinayetler, değil mi? Ondan sonra rüşvetler, iltimaslar vesaire. Bunların hepsi nedir? kalbi duyarlılık olmamaktandır yani. Kalbi eğitiminin olmamasındandır. İnsanın bir gün Allah'ın huzuruna çıkıp da hesap vereceğini hesaplamamasındandır yani. Evet, ahiret kaygısı taşımamasındandır. Onun için içimizin ıslahı, kıymetli kardeşlerim, dışımızın ıslahından daha önemli. Eğer içimizi güzelleştirebilirsek, o manevi güzelliklerle iç dünyamızı zenginleştirirsek, Kur'an-ı Kerim'in, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bize, önümüze koyduğu o iç ziynetleri diyelim, iç dünyamıza yerleştirebilirsek elbette ki dışımız da o zaman ona göre güzel olacaktır. Rabbim inşallah o iç mücadelemizi, iç mücahedemizi, kalbi hayatımızdaki güzellikleri kazanma gayretlerimizi başarıya ulaştırsın diye ifade edeyim. Burada kanaat kelimesi genelde şöyle ifade ediliyor kitabımızda. Allah'ın takdir ettiğine razı olmak ve gerçekten mevcut olandan şükrü içerisinde olmak. Evet, Cenab-ı Hakk'ın kendisine ihsan ettiği mal ve imkanları da bir ahiret sermayesi yapmaya gayret etmektir. Allah bugün bana bu kadarını verdi. Ben önce bununla şükredeceğim ve bununla da acaba ahiret için ne yapabilirim? Mevcut olanla ne yapabilirim? Hele bir onun farkına var, onun idrak et. Ondan sonra da Cenab-ı Hak sana başka güzellikler verecek. Hele hele üzerinde en çok durulan hususlardan birisi kulun rızık endişesi taşımaması. Bakın bugün dünyada maalesef kıymetli kardeşlerim, işte dünya nüfusunu azaltmak gibi bir küresel proje var. Niye? Ya aç kalırız yarın, dünya nüfusu çoğaldı. Ya bu dünya kaç milyar senedir bu kadar insanı beslemiş ve o zaman bu kadar insanı besleyen dünyanın beslediği zamanlarda bugünkü imkanları da yok. Evet, yani insanoğlu o kadar şeyi bulamamış yani. Odunla ısınmış, kömürden haberi yok. Kömürle ısınmış, petrolden haberi yok. İnsanın ihtiyacı oldukça da Allah Teala ve yahlukü mâ lâ te'alemûn. Sizin daha bilmediğiniz şeyleri Allah Teala yaratmaya devam ediyor. Yaratma fiili bitmedi yani. Allah her an, külle yevmin huve fî şeynin. Allah her gün bir yeni şuunattadır. Onun takdiri, yaratması devam ediyor. Hele sen Allah'ın istediği gibi kul olmaya bak yani. Onun için ayet-i kerimede yeryüzündeki her canlının rızkını Allah üstlenmiştir Hud suresinde. Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için geçim vasıtaları yarattık. Onun rızkını sen vermiyorsun başka varlıkların. Sen kendi rızkını alıyorsun. Ama senin dışında nice varlık da Allah'ın rızkını yiyor yani. Toprağın altındaki karınca da, elmanın içindeki kurt da kendisine tahsil edilen rızkı yiyor yani. Sen vermiyorsun onu. Tabii diğer taraftan da elmanın içindeki kurdu da fili de yaratan sadece Allah. Yani fili Allah yarattı, kurdu başkası yaratmıyor. O kurdu orada yaratıldıysa ilahi bir iradeyle yaratılıyor. Onun rızkı da elmanın içinde. Ne? Filin rızkı da işte gidecek, nerelerde kendini doğru, şu kadar et yiyecek, şu kadar ot yiyecek, ne yiyecekse o koca cüssesine, tonlarla ifade edilen cüssesine, ona da ona göre rızık var. İnsanın rızkı daha mahdut değil mi? Fil bizim gibi yiyecek olsa ölür. Biz de fil kadar yiyemeyiz. Demek ki Allah her mahlukuna ona göre bir rızık taksim etmiş. Her mahluk da o rızkı yiyor, onunla yaşıyor. Sen de sana tahsil edilen rızkı toplayacaksın. İnsanoğlu rızık yaratmıyor kıymetli kardeşlerim. O yaratmak tabiri sadece Allah'a mahsus. Rızkı topluyoruz biz. Yaratılan rızıkları topluyoruz. Bazen toprağın üstünden, bazen toprağın altından topluyoruz. Biz topluyoruz sadece yani. Yaratan o. Rızkı yaratan o. Onun için de Rabbimiz yine ayet-i kerimede buyruluyor. Nice canlı varlık vardır ki rızıklarını kendileri taşıyamaz, temin edemez ama onları da sizi de rızıklandıran Allah'tır. Her şeyi hakkıyla işiten de O'dur. Rızkı da yine siz Allah katında arayın. Başka yerde aramayın. Allah katında Allah'a güzel kul olursanız O sizin rızkınızdan verecek diyedir. Onun için de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu manada iş dünyasında Rabbin verdiğine razı olan insan için şöyle bir güzel müjdesi var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Her şeyden önce Müslüman olan. Başlık o. Sonra kendisine yeteri kadar rızık verilen, sonra Allah'ın kendisine verdiği nimete kanaat eden kimse şüphesiz kurtuluşa ermiştir. Bunun karşılığında iç dünyasında ona razı olmayan kimse gerçekten ne kadar zahiren zengin olsa da fakir ve muhtaçlardan daha fazla huzursuz ve sıkıntı içindedir. Yalıda oturur, altında en güzel arabalar vardır ama bir üste bakar, huzuru kaçar. Ya Allah bana bunları verdi demez, değil mi? Evet. Onun için Allah'ın Resulü, sevgili Peygamberimiz ona bu Hüdayi Mescidinden yarattıklarını sayısınca salatu selamlar olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet. Buyuruyorlar ki, yani sizden biriniz malca sizden daha aşağı olana baksın, şükretsin. Güzellikçe uzuvların yaratılışı itibariyle sizden daha doğun olana baksın, şükretsin. Ama ahlaki bakımından, ibadet bakımından daha üstünde olana baksın, ona özensin. Ama şimdi insanoğlu tam tersini yapıyor. Falanın neler var, benim yok hocam diyor. Ya hocam diyor, o cuma namazına bile gitmiyor diyor. Ben diyor 5 vakit kılıyorum. Evet sen 5 vakit kılıyorsun ama sabaha kadar seccadelerini sırılsırılık yapan insanlar var. Onlara bir özen hele. Ona özen. Ama ben şunum yok dediğin zaman da hani şairin güzel bir sözü vardır, çok hoşuma gider. Diyor ki bir gün ayağımda ayakkabı yoktu diyor. Derdine düştüm. Ya benim ayakkabım niye yok diye. Sonra sokağa çıktım, baktım ki ayaksız bir insan var. O zaman diyor, utandım Allah'tan ayakkabı istemeye. Onun ayakları yok yani. Değnekler içinde yürüyor, gidiyor yani. Ama ben ayakkabının derdine düştüm diyor yani. Evet. Yani onun için gerçekten kıymetli kardeşlerim, o ruh kıvamımız, iç dünyamızda Rabbimizle olan ilişkimiz çok çok önemli. Şimdi arz ettim ki, hocamızın okuduğu ayetlerde özellikle burada bir teaffüf, yani iffetten bahsediyor Rabbimiz. O iffetli insanı bulun diyor siz. Hani infak edecekseniz, ikram edecekseniz, yardımda bulunacaksanız, zekatınız varsa, sadakanız varsa, evet isteyenlere de verirsiniz. Ve mesaile felâ tenhâr. İsteyeni de reddetme. Fakat bir de hiç istemeyenler var. İşte onlar o kendi gönül zenginliği içinde yaşıyorlar ama sen onu da ara bul. Onu sen bir yola tanırsın. Ferasetin varsa, dikkatin varsa, fetanetin varsa o istemeyen insanı bulursun Allah'ın izniyle. Allah'ın sana verdiği fetanetle. Bu Bakara suresinin 271 ve 274. ayet-i kerimeleri. Bunlar kıymetli kardeşlerim. Özellikle tabii Kur'an-ı Kerim'in en çok mufassalan izah ettiği hususlardan birisi de infak konusudur, zekat konusudur. Oralarda şöyle hemen ayetleri kısaca öyle bir geçmiş olayım. Buyuruluyor ki Rabbimiz, eğer sadakaları yani zekat ve benzeri hayırları, sadakat zekatları da ifade ediyor, zekatın dışındaki diğer hayırları da ifade ediyor. Açıktan verirseniz ne âlâ, açıktan da verebilirsiniz. Fakat onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Açıktan da verirsiniz teşvik olsun diye. Ama reklam olsun diye değil. Yani insanların suizanı da olmasın, ibadeti yerine. Yani ben efendim riya olmasın diye namazı evimde kılıyorum, olmaz. Namazı camide kılacaksın, herkes görecek yani. Evet, onda riya olmaz çünkü. Ha, senin niyetinde bu varsa yani benim camiye gittiğimi herkes görsün diye bir niyet taşıyorsan, tabii o riyadır. Evet. Fakat Allah bize namazı camide kılmamızı emrediyor. Topluluk olarak kılmamızı istiyor. Ben de bu emre imtisal ediyorum dersen, orada sana kimse üzerine bir şey zahiren konduramaz. Dolayısıyla diğer ibadeti de, yani zekatı da açıktan verilebilir. Ama Cenab-ı Hak gizli verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple günahlarınızı örter. Zira Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi bir şekilde biliyor. Biz bir sonraki ayeti kerimeden geçiyorum. Sonra da kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde bir kazanç için dolaşmayan fakirleri bulun, yapacağınız hayırları onlara verin. Allah'a kendini adamış ve bir çalışma imkanı da bulamamış, onları tanımayan kimseler iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Ya bu kimseden bir şey istemiyor der. Ama gerçekten kalbi açık olan, basirete açık olanlar o hiç kimseden iffetinden dolayı bir şey istemeyeni tanırlar, bulurlar. Nereden bulurlar hocam? İşte simasından bilir onu. Sen onları simalarından tanırsın diyor Cenab-ı Hak. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir. Hani bir takım insanlar kapı kapı dolaşır ister. Tamam, ihtiyaç içindeyse isteyene de vereceksiniz elbet. Yanlış anlaşılmasın. Ama Cenab-ı Hak diyor ki, isteyene verin. Fakat esas bir de istemeyenler var. Yani Cenab-ı Hak onları ayrıca methediyor işte. O kalbi kıvam yani. İhtiyaç içinde ama Rabbinden istiyor. Böyle çok iyice zaruret haline düşmedikçe de o içindeki ihtiyacı, sıkıntıyı, darlığı da kimseyle de paylaşmıyor. Evet, o bu kadar istina gösterdiğine göre diğer müminler de o insanı arayacak, bulacak ve ona bu yardımı ulaştıracak. İşte mallarını gece ve gündüz gizli ve açık hayra sarf edenler var ya, onların mükafatları Allah katındadır. Demek ki İnsanın Allah yolundaki infakı gecede olacak, gündüz de olacak. Hocam gece nasıl olacak diyeceksiniz. Evet, Zeynel Abidin var Ehl-i Beyt'ten, Zeynel Abidin. Öldüğü zaman bakıyorlar ki sırtında büyük bir yara var. Allah Allah diyor ya, buna kim ne yaptı ki bu zata? Bu yarası neden oldu? Meğer Hazret hep geceleri bizatihi sırtına götürüp fakirlerin erzaklarını gece dağıtırmış. Kimse de görmemiş onun ne yaptığını. Evet, hani böyle sık sık Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle olan o sabah konuşmasında anlatılan bir husus var değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bu gece, bugün oruç tutan var mı içinizde? Herkes başını eğiyor. Demek ki o zaman böyle bir farklı mevsim ki oruç tutan pek yokmuş. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh, Resulullah'ın sorusu cevapsız kalmasın diye bir mahcubiyet içinde, ''Ya Resulallah ben oruçluyum.'' diyor bugün. Yani sorduğun için söylüyorum. Peki, bugün diyor bir infak veren var mı? Ama sabah namazı daha. Hazreti Ömer diyor ki, ''Ya Resulallah, daha sabah aydınlığı var. Gecenin karanlığında ne yapacağız ki yani?'' Ama Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, ''Ben diyor buraya namaza gelirken bir infakta bulundum da geldim yani. Gecede olur bu iş. Daha da güzel olur evet. Tabii mahremiyeti zedelememe kaydıyla, bir yanlış anlamaya sebep olmamak kaydıyla. Hatta arada böyle bir tarihi anekdotu da paylaşayım sizlerle kıymetli kardeşlerim. Fatih Sultan Mehmet rahmetullahi aleyh İstanbul'da özellikle şehit ailelerine, fakir ailelere akşamla yatsı arası kapılarına yardımların bırakılmasını istiyor. Hani gün herkes akşam evine çekilmiştir artık ama gece de olmamıştır tam manasıyla. Ve böyle hani kimse görmesin ama insanlar da böyle yatsıdan sonra kapısını çalsa rahatsız etmeyin kimseyi diye de akşamla nasıl olsa yatsı beklenecek. Akşamla yatsı arası yardımların tevziğini istiyor ki o kendilerine yardım götürülen insanlar mahcup olmasınlar diye. Yani böyle bir medeniyetin çocuklarıyız bizler kıymetli kardeşlerim. Ama medeniyetimizin birçok güzelliğini ne yazık ki kaybettik. O bakımdan ayet-i kerimede buyuruluyor ki hem gece hem gündüz açık ve gizli olarak verenler, elbette ki malı infak edenler, onların Allah katında çok büyük bir ecri vardır. Onlar korkudan da emindirler, mahzun da olmayacaklardır. Dolayısıyla ana konumuza dönecek olursak tekrar, özellikle insanın istina halinde olması, yani bir diğer insanlara muhtaç olmadığın bir hal içinde olması çok çok önemlidir. Burada yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifi nakledeyim kıymetli kardeşlerim. Hakimin Müstedrek'inde bu hadis-i şerif. Cebrail bana geldi diyor Resulullah Efendimiz ve şöyle buyurdu. Ey Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. İstediğin kadar yaşa, sonunda mutlaka öleceksin. Evet. Bugün bir haber okudum. İşte Amerikalı adamların birisi diyor ki, güneş gittikçe büyüyor diyor. Bir gün dünya bitirecek bu güneş, yanacak bu dünya. Onun için başka gezegenlerde yer bulalım kendimize. Sanki başka gezegenlere gidince Azrail oraya gelmeyecek yani. İnsanoğlunun böyle acayip şeyleri var yani. Ha, olur mu hocam başka bir gezegende hayat olabilir mi? Olabilir, bilmiyoruz. Ama kul innel mevtellezi tefirrune minhu fe innehu mülakiküm. Sizin kaçtığınız ölüm var ya, o sizi muhakkak bulacaktır. اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بِرُوْجٌ مُشَيَّدًا Evet, siz nerede olursanız olun, isterseniz burçlara çıkın, ölüm sizi bulacaktır. Ha, evet, insanoğlu bir başka yerde hayat arayabilir mi? Aramasını. Ama yani ölümden kaçmak için değil. Allah başka yerde bir hayat şartı verirse bize, orada da öleceğini düşünerek yaşayacaksın yani. Oldu ki Mars'ta hayat var, bir gün buldular. Ama Mars'a gidince burada ölmem diye bir şey yok yani. Netice öleceğini düşünerek yaşayacaksın. Tefekkür-ü Mevt'in, manevi seyri sülük derslerindeki tefekkür-ü Mevt'in hikmeti budur. Ya ben ey Allah'ın kulu, Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Abdullah, öleceksin bak. Öleceğine göre yaşa. Planını ona göre yap yani. Amellerini ona göre işle. Ölmek demek yok olmak değil ki. Ölmek demek yepyeni bir hayatla buluşmak, bir hesaba çıkmak demek ölmek. Evet, ölünce insan yok olmuyor. Ya bir hayattan başka bir hayata geçiyor insan. Ve o hayata geçtiğinde de önüne bir hesap konuyor yani. Öyleyse, yani onu her gün görüyoruz. İşte ölümün gerçek olduğunu. Ama insan sanki hiç ölmeyecek gibi yaşamaya çalışıyor. Öyle değil. Ölümden korkmamalı insan. Bilakis ölümden sonraki hesabı hazırlanmalı yani. Ölümden sonraki hesabı ve kitabı hazırlanmalı. Onun için hani burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o haberi bugün okuduğum için bir şeyde böyle tuhafıma gitti. Efendim dünya bugün patlayacak, yanacak, gidecek. Onun için dünya yanmadan biz bir başka gezegende hayat bulalım. Hani bazen insan öyle acele ediyor. Şimdi tabii İnsanların farklı psikolojik durumları var. Ben o ayıplamıyorum, şey de yapmıyorum ama deprem olduğu zaman 10 saniye sabredemiyor insan. Bu saniye 10 saniyede geçecek bu deprem. Ama orada da bir korku var belki. Fakat ölüm korkusu öyle bir kendisi alıyor ki bu defa 5. kattan atıyor aşağı kendini. Bina yerinde duruyor, 5. kattan atıp ölüyor yani. Değil mi? Bu da bir insan gerçeği. Hani bunu neyi yapmıştır insan demiyorum ayrı. Olayı anlatıyorum yani. Yoksa insan hakikaten bazısının psikolojisi daha zor olur. Daha korkar. Burada öleceğime yere atayım kendimi orada öleyim der. O ayrı bir şey. Yani sözüm farklı mecraya çekilmesin. Ama şunu anlatmak istiyorum. İnsan bir yerden kaçıyor ama hani Esad Erbili Hazretleri'nin çok güzel bir sözü vardır. Karar ateş firar ateştir. Bazen bulunduğunuz yer bir ateştir ama kaçtığınız yerde de daha büyük bir ateşin içine düşersiniz. Onun için insan kendi bulunduğu şartları çok iyi değerlendirmeli. Orada yapması gerekeni yapmaya gayret etmeli. Onun için de hani tekrar metne dönüyorum. İstediğin kadar yaşa, sonunda mutlaka öleceksin. İstediğini sev, sonunda mutlaka ondan ayrılacaksın. İstediğin şeyle amel et, sonunda da onun karşılığını elde edeceksin. Evet, zerre kadar hayır işleyen onun karşılığını görecek, zerre kadar şer işleyen de onun karşılığını görecek. Onun için Efendimiz bunu diyor, bakın Efendimiz bazen hadislerini doğrudan söylüyor. Bu hakikatler ne kadar önemli ki, bunu Cebrail'den naklederek söylüyor Resul Efendimiz'e bakın. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, şunlara dikkat edin diyor bizlere zaman zaman değil mi? Veya şöyle yapın diyor. Ama şu konu ne kadar önemli ki, bize bak bunu bana Cebrail söyledi diyor. Yani dikkat edin. Bunu bana Cebrail söyledi. Dedi ki ey Muhammed istediğin kadar yaşa, sonunda mutlaka öleceksin. İstediğini sev, sonunda mutlaka ayrılacaksın. İstediğin şeyle ameli serbestsin, sonunda ne işlediysen onun karşılığını elde edeceksin. İyi bil ki müminin şerefi geceleri kaim olmasındadır. Evet, gece kaim olan Allah tarafından kendisine izzet verilir, şeref verilir. İzzeti de insanlardan müstahni kalmasındandır. Yani ne istersem Rabbimden isterim. Sebeplere sarılırım, insanlarla olan ilişkimde ama verecek olan Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri'dir demesidir insanın diye. Onun için de değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında fevkalade bu manada bizlere hatırlatmalar var. O bakımdan bu birkaç hususu yine kitabımızdan okuyacağım inşallah. Avf bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Biz 7-8 kişilik bir grup halinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Allah'ın Resulü buyurdular ki, Allah'ın Resulüne biat etmeyecek misiniz? Halbuki biz Peygamber Efendimiz'e daha yeni biat etmiştik. Ya Resulallah, biz sana zaten biat etmiştik dedik. Fakat sevgili Peygamberimiz tekrar siz Allah'ın Resulüne biat etmeyecek misiniz dedi. Gittik ya Resulallah. Tekrar Efendimizin yani neye edeceği diye sormadıkları için yani biz sana biat etmemiş miydik ya Resulallah diyorlar. Sonunda dayanamıyorlar. Ey Allah'ın Resulü, biz sana daha önce biat etmiştik. Yani bizim önümüze koyduğunuz bütün şartlara tamam ya Resulallah biz bunlara uyacağız demiştik. Peki şimdi ne üzere sana biat edeceğiz? Başka ne söylüyorsun bize ya Resulallah? Ne arzu ediyorsanız onu buyurun, biz de ona biat edelim. Efendimiz buyurdular ki, Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. 1. 5 vakit namazı kılacaksınız. 2. İtaat edeceksiniz Allah'a ve Resulüne. Daha sonra da sesini iyice kısaltarak Resulullah, kimseden de bir şey istemeyeceksiniz. Evet, ben sizden bunu istiyorum yani. Dileyen, yalvaran insan olmayacaksınız insanlara. Kimseden bir şeyi istememek üzere bana biat edeceksiniz buyurdu. Yemin ederim ki bu gruptan bazılarını gördüm diyor o sahabi. At üzerindeyken kamçısı yere düşerdi de kimseden onu bile kendisine vermesini istemezdi. Atından iner, Resulullah ben böyle biat ettim, yere düşen kamçamı bile kimseden istemem artık bundan sonra derdi. Niye? Ben Resulullah'a böyle biat ettim diye. Allah Resulü'nün sözünü 3 defa tekrarlaması ve konuşma esnasında sesini alçaltması da tebliğ edeceği hususun ehemmiyetine binaendi. Hani böyle sesini azaltınca bütün dikkatleri üzerinde topluyor Resulullah Efendimiz. Ve bir de bunları unutmasınlar bu sözü diye de sözünü 3 kere tekrarlıyor. Demek ki bazen değerli kardeşlerim, hakikati birkaç defa hatırlatmak gerekiyor. Burada yine çok güzel bir misal vardır hakikaten. Efendimiz'i ziyarete gelen Beni Tucib heyeti yurtlarına dönmek istediklerinde Resulullah bunlara diğerlerine verilenlerden daha fazla ihsanda bulundu. Sonra da tabii Peygamber Efendimiz'e böyle muhtelif kabileler geliyor. Onlara da Peygamber Efendimiz kendisi yerine göre karnına taş bağlıyor ama gelen ganimetleri de dağıtıyor hep. Muhtelif kabileler gelmişler. Onlara bir şeyler vermiş fakat Beni Tücib diye bir heyet geliyor. Onlara biraz daha fazla veriyor Resulü Efendimiz. Fakat Allah'ın Resulü sonra soruyor. Acaba diyor içinizden hediye almayan bir kimse kaldı mı? Olur ya, gözümüzden kaçan birisi var mı? Evet, yaşta en küçüğümüz olan bir genci binitlerimize bakmak üzere geride bırakmıştık. Evet, dışarıda birisi var. Biz hepimiz aldık ya Resulullah ama bir delikanlıyı da bıraktık orada. Genç birisi, en küçüğümüz. Peygamberimiz buyurdular ki onu da gönderin. O da mahrum kalmasın. Madem sizi, develerinizi beklemek üzere onu bıraktınız, o niye mahrum kalsın ki? Onu da gönderin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona böyle buyurunca kafilede gidiyorlar ve Allah'ın Resulü bizi doyasıya verdi böyle. Kimseye vermediğini bize verdi. Sonra sordu bize. Biz de senden bir şey almadığını söyledik. Seni de çağırıyor Resulullah. Hadi sen de git. Bakalım sana ne verecek Resulullah. Peygamber Efendimiz'in yanına gelince bu genç, ya Resulallah, ben Ebza oğullarından bir kimseyim. Biraz önce yanınıza gelen, dediklerini yerine getirdiğiniz cemaattenim. Benim talebimi de yerine getirir misiniz? Beni çağırmışsınız. Ben de burada sizden bir şey istiyorum. Peygamber Efendimiz, peki dedi evladım, senin arzun ne? Herkese isteyeni biz veriyoruz. Ya Resulallah, benim dileğim arkadaşlarımınki gibi değil. Ben dünyalık bir şey istemeye gelmedim. Ama siz istekli kapısınız yani. Sizden bir şey istenir yani, değil mi? Hani biraz açarsak konuyu. Siz istenilen bir insansınız. Ama ben diğer kafiledeki insanlar gibi dünyalık bir şey istemeye gelmedim. Ben Allah'a benim mağfiretine mazhar kılması, rahmetiyle muamele etmesi, bir de benim kalbime büyük bir zenginlik vermesi, kalbim zengin olması için bana dua etmenizi istiyorum. Başka bir şey istemiyorum ya Resulallah. Ben de olanlar bana yeter. Bir genç işte yani, bir genç portresi bu değil mi? Bak genç diyor Resulullah Efendimiz. Ben diyor, dünyalık bir şey istemiyorum. Fakat Allah beni bağışlasın. Siz dua edin beni bağışlaması için yani. Sizin duanıza mazhar olursam ne kadar güzel olur. Bir de Allah benim kalbime öyle bir zenginlik versin ki ben kimseden bir şey de istemeyeyim yani. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açtı ellerini, Allah'ım dedi. Bu delikanlıyı affet ve ona rahmetinle muamele et. Madem bunu istiyor, bir de onun kalbine büyük bir zenginlik ver. Evet, kalben zengin olsun. Fakat Resulullah Efendimiz onun böyle bir talebi olmamasına rağmen yine de dedi ki yok senin bir talebin yok ama seni de buradan hediyesiz göndermeyiz. Tamam senin isteğini yerine getirdik. Ne istiyordun? Allah seni bağışlasın istiyordun. Bağışlar inşallah. Kalben en zengin insan olmak istiyordun. Kalbin de zengin olsun. Ama bizim yanımıza geldin madem sana da biz bir şeyler vereceğiz. Ve ona da bir şeyler ikram etti Allah'ın Resulü. Heyette döndüler memleketine. Bunlardan bir cemaat hac mevsiminde Mina'da Peygamber Efendimiz'le buluştu. Bir sene sonra dediler ki biz Ebza oğullarıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafileye baktı şöyle. Geçen sene sizinle birlikte bir genç vardı dedi. O nerede şimdi? Ben onu başka yerlerde, birkaç yerde bu menkıbeyi okudum da Allah Resulü'nün gönlüne adını yazdıran genç diyorum. Evet, Allah Resulü'nün gönlüne adını yazdıran ve Allah Resulü'nün her zaman sorduğu bir genç olmak yani. Resulullah beni de sorar mı yani değil mi? Ahirette beni de sorar mı Resulullah? Ben dünyada öyle bir hayat yaşayayım ki ahirette Allah Resulü beni sorsun, beni arasın yani. Bu menkıbede aradığı gibi. Onlar da dediler ki, ya Resulallah, Yüce Allah'ın verdiği rızka ondan daha kanaatkarını görmedik. İnsanlar dünyayı aralarında bölüşecek olsalar, o genç ona asla iltifat etmez. Ben de şuraya gireyim de şu dünyadan bana da bir pay verin derdinde değil. Bu sözleri sevinçle dinleyen Efendimiz Allah'a hamd etti ve tekrar o genç için hayır temennilerinde bulundu. Bak, aradan bir sene geçmiş. Allah Resulü o gençteki o kalbi kıvamı, o istigna halini, o iffeti öyle takdir etmiş ki onu adeta Efendimiz gönlüne yazmış yani. O kafile gelmiş yine. Efendimiz Aleyhisselam o delikanlı nerede diyor. Ha, Allah Resulü'nün gönlüne adını yazdırabilmek. Ne güzel bir şey değil mi? Ya. Gerçekten bu genç davranışlarıyla kavmi arasında bir fazilet timsali oldu. Dünyaya değer vermeyen, Allah'ın kendisine verdiği rızka en çok kanaat eden bir kul olarak hayatına devam etti. Peygamber Efendimiz'in vefatı üzerine Yemen halkının İslam'dan döndükleri sırada onlara Allah'ı ve İslam'ı hatırlatmaktan da geri durmadı. Benim derdim Allah'ı hatırlatmak, Resulullah'ı hatırlatmak. Onun sayesinden de kavminden bir tek kişi bile irtidat etmedi, yani İslam'dan dönmedi. Daha sonra Ebu Bekir radıyallahu anh o genci araştırdı. Burada da bir incelik var. Resulullah'ın gönlünde kim varsa Ebu Bekir'in gönlündedir o zaten. Ebu Bekir Efendimiz bakıyor ya, bu genci Resulullah Efendimiz sevmiş diyen. Acaba onu aramıştı, sormuştu. O Resulullah'ın emanetidir diye bakıyor. Ebu Bekir Efendimiz de gerçekten o genci araştırdı, halini sordu ve o bölgedeki valisine bir mektup göndererek ona hayırla muamele etmesini tavsiye etti. Aman dedi, bak orada bir delikanlı var. Resulullah onu gönlüne yazmıştı ve bir de o genç gerçekten de Allah'ın verdiği her şeye tam manasıyla kanaatkar bir insandı dedi. Aman o Resulullah'ın emanetidir, o gence sahip çıkın orada dedi. İşte dedik değerli kardeşlerim, insan gönlünü Hakk'a verince, Hakk'ın makbulü bir kul olduğu zaman hadis-i şerifte geçtiği gibi yer ehli de gök ehli de ona hizmetkar olur. Hani kutsi hadiste var ya, kulumu bana yaklaştıran en önemli amel farzlardır. Daha sonra nafilelerdir. Nafilelerle de önce farzları yapmak suretiyle, sonra nafileleri yerine getirmek suretiyle kul Allah'a yaklaşır. Allah'a yaklaşınca da Allah o kulu sever. Ya. Sevince de onun gören gözü olur, işiten kulağı olur, akleden kalbi olur. O ellerini açıp Rabbinden bir şey isteyince de Allah ona muhakkak istediğini verir. Hatta diğer hadis-i şerifte de Allah bir kulunu sevdiğinde buyurur ki Cebrail'e, ey Cebril, yeryüzünde bir kul var, onun kalbi bana açık, ben o kulumu seviyorum, sen de o kulu sev der Allah. Cebrail de onu sever, Cebrail de gök ehline nida eder. Der ki, ey gök ehlinin melekleri, yeryüzünde bir kul var, o Hakk'ın sevgisini hak etti, Allah onu seviyor, bana da emretti, ben de sevdim, gök ehli olarak siz de onu sevin. Sonra da diyor Efendimiz, yeryüzündeki insanların kalbine o insanın sevgisi konulur. Tanıyan, tanımayan. Hani bazı büyük Allah dostları vefat ettiğinde hiç onları görmeyen insanlar ne diyor? Biz seni görmeden sevdik diyorlar. Değil mi? Görülmeden sevilmek ne kadar güzel. Peki nasıl sevilir insan? Ahlakıyla sevilir. Cömertliğiyle sevilir. Allah Teala'ya güzel kulluğuyla sevilir. Yani beni sevin diye kanun koysanız, her tarafa heykeliniz diktirseniz, Allah sevdirmezse kimse sevmez. Onun için önce Hakk'ın mahbubu olmak lazım. Hakk'ın mahbubu olursak, Allah'ın kulları da sizi sever, merak etmeyin. Yani önce Hakk'ın rızasını kazanmaya gayret etmek lazım. Ama insan, kullar beni sevsin diye de bir gayret içinde olmayacak. Ya sadece Hak Teala beni sevsin diye bir gayretin içinde olacak. Tabii onu elde etmek için de onun sebeplerine sarılacak. Yine burada Ebu Hazim Hazretlerine servetin nedir diye soruyorlar. Kitabımızda bu manada çok güzel bir menkıbe var yine. İki şeydir benim servetim. Biri Allah Teala'dan razı olmak, diğeri de insanlardan müstahni kalmak. Hak'tan razıyım, insanlara karşı da müstahniyim demişti. Öyleyse fakirsin dediler. Yerler ve gökler ve bunlar arasındaki şeyler Allah Teala'nın mülkü iken, ben de onun muhlis bir kulu iken nasıl fakir olurum cevabını verdi. Yer gök onun. Ben de onun kuluyum. İstediğini istediğine veriyor. Ben buna fakirlik demem dedi Ebu Hazim. Hakikaten fakirlik kalbin Hak'tan gafil olmasıdır. Evet. Hak'tan gafil olan insan, dünya onun olsa, hani dünyanın şimdi süper zenginleri var, Hak'tan gafilse gariptir, fakirdir yani. Yoktur bir şey yani. Ne götürecek öbür aleme ki? Evet. Bir kalp, Cenab-ı Hak'la beraberlik nimetine sahipse, dünyanın da en zengini o demektir. Ondan uzaksa da dünyanın en mahrum bir insanıdır. Onun için değerli kardeşlerim, hakikaten burada istina dediğimiz, sadece Cenab-ı Hakk'a ihtiyacını arz etmek çok çok önemli. Velhasıl Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asıl zenginliğin evet mal çokluğuyla değil gönül tokluğuyla olurduğunu belirtmiştir. Onun için de hatırlarsanız tavaftaki dualardan birisi çok güzeldir. Allahümme a'nini bi halalike an haramik ve bi taatike an masiyetik. Ya Rabbi beni haramlardan uzaklaştırıp helallerle zengin eyle. Beni masiyetlerden uzaklaştırıp taatınla zengin eyle diye. Esas zenginlik Allah Teala güzel kul olabilmekte. Onun için herkes kanaat ve istinası kadar zengindir. Yani bugün de gördüğümüz zaman bunu özellikle bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani kimi sorsanız herkes şikayetçi halinden. Evi olan var, arabası olan var. Sofrasında kimse aç kalmıyor. Ama herkes hayat pahalılığından ayrı şikayetçi. Bu başka maksatlara çekiyor. Ama olduğumuzun, yaşadığımızın nimetin farkında değiliz yani. Bunu tamamen gönül dünyamızla ilgili olarak söylüyorum. Tabii bazen bir şey söylüyorsunuz. Hani Hazreti Mevlana'nın tabiriyle sözü doğru anlayan bir adamın hasretiyle gidiyorum diyor. Ondan sonra dışarı çıkıyor. Hocam diyor siyasetten konuştu. Yok siyasetten falan konuşmuyoruz kardeş. Bizim derdimiz bu kürsülerde, bu minberlerde, bu mihraplarda İslam'ın hakikatlerini anlatmak. Birisine uyardı, öbürüne uymaz. Bizi ilgilendirmez. Allah Teala Habibine neyi bildirdiyse onu anlamaya, onu anlatmaya çalışmak. Burada sohbetimizin sonunda, her sohbetimizin sonunda altın silsilemizden bir Allah dostundan güzellikler naklediyoruz değerli kardeşlerim. Bugün de altın silsilenin 14. halkası Muhammed Baba Semasi Hazretleri var. 1335 yılında vefat etmiş bu güzel zat. Ondan bir iki menkıbeyi inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Semasi Hazretleri üstadı ile birlikte Harezm'e gitti. Seyri Sülûk'ünü tamamlayıp onun halifelerinden yani ders vekillerinden birisi oldu. Sonra Semasi köyüne dönüp gizli sohbetleriyle halkı irşada başladı. Sohbetlerden istifadenin adeta birinci şartını ifade sadedinde de şöyle buyurdular. Haya sahibi ve gayretli kişi sohbette her sözü kendi üzerine alıp bir ders çıkarır. Bir zaman bir evladımız gelirdi böyle babasıyla beraber sohbete. Eve gidince dermiş ki, ya Abdullah hocam hep bana sohbet etti bugün. Halbuki ben ortadan konuşuyorum. Yani ufak bir delikanlı yani belki 10-12 yaşlarında. Ama bütün sohbeti sanki ona kendisine özel yapmışın gibi hatırlarmış. O da güzel bir şey. Hani bazısı der ki, ya hoca efendi bana bir şey söylemedi der bugün der yani. Filanı kastetti der. Yani oradan birisine takıntısı vardı. Siz orada bir şeyden bahsedersiniz. O da onu bir kulda ayıp olarak görüyordur. Bu bana söylendi demez de onu filana söyledi der. Halbuki Muhammed Baba Semasi Hazretleri diyor ki sohbetten istifadenin ana şartı bir haya ve edeple sohbeti dinlemek. İkincisi de sohbetteki her sözü bu söz bana söylendi diye anlamak. Dışarıya söylenmedi yani. Burada biz dışarıya konuşmuyoruz hiç. Biz kendimize konuşuyoruz. Hatta da sözü önce kendimize söylüyoruz yani. Evet, sözü önce yine kendimize söylüyoruz. İkinci bir husus, Şah-ı Nakşibend Hazretleri rahmetullahi aleyh Muhammed Baba Semasi'nin misafiri oluyor bir gün. Halbuki Şah-ı Nakşibend Hazretleri Emir Külal'den intikal etmiş manevi ama Baba Semasi Hazretleri'ni bir gün ziyaretine gitmişler. Gece orada misafir kalıyorlar. Olur ya insan haline böyle bazen coşku gelir, heyecan gelir. Açıyor ellerini. Allah'ım diyor bana gelecek her türlü belalara karşı bana dayanma gücü ver. Böyle gece kendini böyle adeta belalara karşı bir dayanak bulmak istemiş herhalde. Sonra sabah oluyor. Baba Semasi Hazretleri bu büyük zatı sofrasına oturuyor. O hiçbir şey söylemeden diyor ki bak evladım ben sana bir dua etsem olurum. Buyurun efendim. Duanı şöyle yapacaksın. İlahi bu zayıf kulunu fadlu kereminle razı olduğun işlere muvaffak eyle. Evet. Böyle dua ettiksin diyor. İlahi bu zayıf kulunu fazl-ı kereminle razı olduğun işlere muvaffak eyle. Bizim de bu akşam duamız bu olsun. İlahi bizleri fazl-ı kereminle razı olduğun işlere muvaffak eyle diye. Sonra devam ediyor Hazret. Eğer Hak Teâlâ bir dostuna bela gönderirse ona gereken kuvveti de lütuf ve inayetiyle ihsan eder zaten. Hikmetini ona açıklar. İnsanın doğrudan doğruya bela istemesi, imtihan istemesi doğru değildir. Hatta edep dışıdır diyor Hazret. Yani kaldıramayacağın bir yükün altına girme. Kendini bağlama. Evet. İnsanın bela istemesi doğru değildir. Edep ve hürmette de kusur etmemek lazım. Yani sen edebinle, hürmetinle Cenab-ı Hakk'ın huzurunda güzel bir kul olmaya gayret et. Yoksa kendi kendini bir kılıcın altına sokma. Yoksa sonra dayanamazsın. Onun için Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü vardır. Der ki, ateş İbrahimleri bilir. Sen İbrahim olmadan sakın elini ateşe sokma, yakar bak. Hani İbrahim Aleyhisselam ateşte yanmamış, acaba ben de yanmaz mıyım deyip de öyle küstahlık etme. Tamam mı? Ateş kimin yakacağını, kimin yakmayacağını bilir. Eğer sende İbrahim'i bir vasıf yoksa, yani Cebrail bile geldiğinde hani sana yardım olur mu deyince, yok ateşi kim yaktırıyor ki? O yaktıran söndürür isterse yani. Ey Cebrail, sen ne yapacaksın ki? Ben melekten bile yardım istemiyorum. İşte istina dediğimiz bu güzel. İffet dediğimiz bu. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a o duyguyu vermiş değerli kardeşlerim. Onun için de İbrahim olmadan sen sakın elini ateşe sokma, yakar diyor Hazreti Mevlana. O bakımdan kıymetli kardeşlerimiz, hakikaten Hakk'ın makbulü güzel kullar olmak, ilahi kanunların içerisinde bu hayatı yaşamak gerekir. Evet, sünnetullah dediğimiz, adetullah dediğimiz sınırların dışına çıkarsa insan, o zaman gerçekten sonra altından kalkamadığı işlerin içine girmiş olur. Sonra da bu defa da şikayete başlar. Beni niye yaktı bu ateş, başıma bu işler niye geldi diye. Hatta merhum Mahmud Sami Efendi Hazretleri'nin onu teyiden hatırıma geldi şimdi. Sohbetlerinde çok hatırlattığı bir husus vardır. El bela'u müvekkelün bil mantık. Yani belalar çok zaman insanın dilinden gelir. Konuşur, sonra da onunla da imtihan olur. Onun için Rabbimizden Baba Simmazi Hazretleri'nin buyurduğu duayla tekrar niyaz ederiz ki Rabbimiz razı olduğu işlere bizleri muvaffak eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.